Ayrımı 13, sayfa 152. Kağıtların bir kısmı elimden kayıp düştü. Bacaklarımı aşağı sarkıtıp oturdum yatakta. Öykünün dehşetinden kurtulmak için gözlerimi ovuşturdum. Birden zihnimde sanki bir şimşek çaktı. Avucundaki yara izi. Tanrım, Tanrım nasıl fark edemedim daha önce? Nasıl anlayamadım? Bu oydu, Bora'ydı o çocuk. Arkadaşı falan değil, kendiydi öyküyü yazan. Yemekteki konuşmalarımız teker teker aklıma düşüyordu. Elimi cam kesti demişti. Doğuda bir köyde doğdum demişti. Eskişehir'de yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettim kendimi demişti. Ruh yaralarının tedavisi olmaz. Abartı yok kitapta. Hepsi gerçek demişti. Nasıl atladım, nasıl anlamadım? Bir kabustan kurtulayım derken bir başka kabusun esiri olmuştum. Çaresiz küçük bir oğlan defalarca tecavüze uğramanın acısını kimseye anlatamıyor, dinletemiyordu. Duvarları anlayışsızlık olan bir hücrede can havliyle dört dönüyordu. Kocaman gözlerinde korku, nefret ve çaresizlik vardı. Bu ürkek, çelimsiz, sevgi yoksunu çocuk elimdeki sayfalardan sıyrılmış, yatağımın ucuna gelmiş, kollarını bana uzatmış, benden yardım dileniyordu. Kağıtları toparlayıp birkaç sayfaya daha göz gezdirdim. Birkaç sayfa atlayıp yine okudum. Bir 10 sayfa sonrasını, askere gidişini, yüksekokul yıllarını, değiştirebildiği ve değiştiremediği kaderini. Okuduklarımı kaldıramadım, attım dosyayı yere, kağıtlar saçıldı. İki elimle başımı tutmuş, bir öne bir arkaya sallanıyordum yatakta. 9 yaşından itibaren korkunç istismarlara duçar olan ve sonunda azmiyle cehenneminden kaçmayı beceren çocuğun hayatla mücadelesi müthişti, inanılmazdı. Nefessiz kalmıştım, boğulacak gibiydim. Temiz hava almak istiyordum. Kalktım, açık duran valizden eşofman üstünü çekip sırtıma geçirerek balkona yürüdüm. Kapıyı aralayıp ayaklarıma geçirdiğim banyo terlikleri usulca süzüldüm dışarı. Ay ufkumdan çoktan çekilmiş, rüzgar düşmüştü. Gece hala karanlık, hava serindi. Ayaklarım üşüdü, ürperdim. Yan balkonda bir kıpırtı duyar gibi oldum. Bora'yı neredeyse içkiden yarı baygın bırakmıştım odasında. O olamazdı. Bu saatte ya bir kedi geziniyordu ya da esinti dalları kımıldatıyordu. Başımı o tarafa çevirince gördüm balkondaki beyaz hayaleti. Komşumu sırtına yatağın üzerindeki dikeyi almış, kollarını balkon demirlerine dayamış, ağaçların uzağında bir yere dikmişti gözlerini. Bora dönüp baktı. Seni bıraktığımda kötüydün, daha iyi misin şimdi? Cevap vermedi. Usulca yanaştım balkonuna. O da bana doğru geldi. Şimdi aramızda sadece belimizin hizasında bizi ayıran balkon demirleri vardı. Nefesinin sıcağı yüzüme vuruyordu. Bora, romanı okudum. O sensin değil mi? Sensin o. Yine yanıtlamadı. Göz sınarında bir yaş parıldıyordu. Bu yaralı ceylanı, bu hırpalanmış genç insanı teselli etmek, bebek avutur gibi kollarımda sallamak, acısını dindirmek istiyordum. Yüreğim ona doğru akıyordu. İşaret parmağımı uzattım. Gözünden kopup burnunun kenarına sızmaya başlayan gözyaşına şefkatle dokundum. Elimi tuttu. Parmağımı dudaklarına götürdü, öptü. Dudakları ateş gibiydi. Peki sırtından kayıp yere düştü. Nasıl oldu hiç ama hiç bilmiyorum. Kendimi ona sımsıkı sarılmış buldum. Dudakları yüzümde, gözlerimde, boynumda, alnımda, ağzımdaydı. Dudakları ruhumdaydı. Dudaklarının değdiği her yer alev alıyordu. Bizi ayıran balkon demirleri, etrafımızdaki ağaçlar, ayaklarım üşüten taş demin, başımızın üstündeki gök alev alevdi. Bir yangın içinde bulmuştum kendimi ansızın. Söndürülemez bir yangının. Oymuş adına aşk denen şey. Biz şimdi onunla devrili devrilecek bir ağacın nice ölümlere aday iki dalıyız. Tekin Gönenç. Sabah yatağımda mutlu uyandım. Gözlerim kapalı, uzun bir süre yattım sırt üstü. Bir gece öncesinde ayrıntılarıyla yeniden yaşayabilmek, hissettiklerimi bir kez daha hissedebilmek için. Sabaha karşı balkon demirini aşıp odama dönerken, ertesi gün yatağımdan pişman kalkacağımı düşünmüştüm. Oysa aralık bıraktığım pencereden kulağıma kuş sesleri gelir, burnum mis gibi çam kokusu tüterken mutluluğum doruğundaydım. Hayal dahi edemeyeceğim bir duygu selinde sürükleniyordum. Acaba o da uyanmış mıdır diye düşündüm. Geç saatlere kadar uyanık kalmamış, yorgun ve tükenmiş olmasaydık balkon demirlerinin üzerinden atlar, odasına dalardım ama herhalde uyuyordu. Biraz utanarak Handan'ın evinde geçirdiğim ilk gecenin sabahını düşündüm. Huzursuz uyanmış, Handan'la karşılaşmamak için evden bir hırsız gibi kaçmıştım. Ne kadar rahatsız ve pişmandım. Büroda odama sığınmış, saatlerce dışarıya çıkamamıştım. Kimseyle görüşememiştim, ta ki Handan benim odama gelene kadar. Bir gece önce yaşananları yaşanmamış eylemlerinin yollarını aramış, bulamayınca karamsarlığa kapılmıştım. Oysa bu sabah mümkün olsa ağaçlara takılarak, bulutlarla yarışarak, ipini koparmış serseri bir uçurtma gibi semaya yükselecek, rüzgarımın kesildiği yerde pike yapacaktım yanındaki balkona. İçimde ne pişmanlık vardı, hayrettir ne de utanç. Neydim ben, bir rezil miydim, bir sapık mıydım? Hayatım boyunca itici bulduğum bir durumun içindeydim ve bundan gocunmuyordum. Yüreğimde sadece sevgi vardı. Onulmaz, tarifsiz bir sevgi. Öyle bir sevgi ki ne ilk sevdalarımda, ne karıma çok aşık olduğum delikanlılık çağımda, ne de kaçamaklarımda böyle bir yoğun hissedilmemiş tuhaf bir sevgi. Yüreğim dün akşam kollarımda tuttuğum genç insanı korumak, kollamak, onu mutlu etmek, gönlünü hoş tutmak, acılarını unutturmak istiyordu. Bedenimse sadece onu. Ona dokunmak, sarılmak, gözlerin içine bakmak, gür saçlarının arasına parmaklarımı daldırmak, sonra saçlarından çekerek yüzünü yüzüme yaklaştırmak, nefesini yüzümde hissetmek, dilin dudaklarının arasında beyaz dişlerine değmek, onu öpmek, onu heyecanlandırmak, heyecanlandığını görmekten haz almak. Nice sonuca ulaşamayan doyumla, yetinmeye kanaatkarca rıza gösterirken dahi haz almak. Onu hissetmek, varlığını, sevgisini, bağlılığını hissetmek. Bugüne kadar hayalimde dahi canlandıramayacağım bir aşkla sevmek birini. Onun aşığı olmak, maşuku olmak, babası olmak, ağabeyi, dostu, arkadaşı, yareni olmak, hamisi olmak, ruh ikizi, ruh eşi, efendisi, kulu, kölesi, hocası, müridi olmak. Bir gecelik aşkla mı Mecnun'a dönmüştüm? Kuşkusuz evet. Böyle bir sevişmeydi ki çünkü bana o güne kadar bilmediğim bir bütüncül şehvet, hazdan ölme, aynı anda hazdan var olma duygusu, binlerce parçaya bölünüp uzaya savrulma hali, kelimelerle tarifi mümkün olmayan bir zevk anı yaşatmıştı. Hiçbir kadınla, hiçbir ilişkimde tatmadığım. Sadece kasıklarımda, bedenimde değil, beynimin de içinde hissettiğim bir patlama anı. Bu birleşme doğduğum andan itibaren bilinçsizce aramakta olduğum ruhumun diğer yarısını, hayatımın aşkını bulma hayaliydi. Aklımdan geçen tüm düşüncelerin kollarımdaki kişinin de aklında, yüreğimdeki tüm duyguların onun da yüreğinde tezahür etme haliydi. Kendimi bambaşka bir alemde tamamen kaybetme ve yine kendimi tam anlamıyla bulma haliydi. İnsanın duygusal ve cinsel anlamda mümkün olan en yüksek mertebeye erişmesi haliydi. Korktum duygularımın yoğunluğundan. Fırladım yataktan. Banyoya koştum. Musluğun üzerinde asılı aynada yüzüme baktım. Gözlerimin altı çökmüştü. Yüzüm yorgundu. Ama bakışlarımda tarifsiz bir mutluluk ve huzur vardı. Sordum kendime. Bu hale gelmek için bir ilişkiye zaman tanımak gerekmez miydi? Birçok sevişme, birlikte geçirilecek zamanlar, paylaşacak güzellikler, aşılacak engeller gerekmez miydi? Yüreğim cevap verdi. Hayır. Tehlikelerle dolu gizli anların yolculuğuna çıkmak için iki sarhoşun bilinçsizce ve aniden birbirinin kollarına düşüp sabaha karşı birkaç saati birlikte geçirmeleri yeterli miydi? Yüreğim yine cevap verdi. Evet. Az sonra tıraş olmuş, duşumu almış, iki gömlekten hangisini giyeceğime zor karar vermiş ve özenle taranmıştım, hazırdım. Odamdan çıktım, yanındaki kapıyı tıklattım. Ses gelmedi. Bir kere daha vurdum kapıya. Allah Allah. Odama geri dönüp balkona çıktım. Bacaklarımı demirlerden aşırıp yan balkona geçtim. Yüzümü cama yapıştırıp içerisini görmeye çalıştım. Ya odada değildi ya da banyodaydı. Odama dönüp kapıdan çıktım ve hızlı adımlarla kahvaltının servis edildiği restorana yürüdüm. Bora denize razı bir masada oturmuş, ağaçların arasından gözüken Karadeniz'i seyrediyordu. Yavaşça yaklaştım arkasından. Ellerimle gözlerini kapattım. Kim acaba? Dedi. Bu eller kime ait bir düşüneyim. Bir gün önce kızımın bana sık yaptığı bu çocukça oyunu bir adamın başka adama yaptığını görsem çıldırmış bunlar derdim. Oysa ne kadar doğal geliyordu şu anda, ne kadar içimden geliyordu çocuklaşmak. Mutlu olmak ve mutlu olduğumu herkese göstermek. Eğildim, bir öpücük kondurdum boynuna. Ne güzel kokuyorsunuz dedi. Sunuz mu? Kim bu? Siz İlhan Bey. Dün akşamki kadar yakın olduktan sonra sizi bizde olmak biraz komik duruyordu ama belki de bu davranışında isabet vardı. Başkalarının yanında konuşurken senli benli olamazdık. Sözlerimize, davranışlarımıza çok dikkat etmek zorundaydık. Oysa ben avaz avaz bağırarak herkesle paylaşmak istiyordum yüreğimden taşan duyguları. Kahvaltıyı sessizce ama birbirimizin gözlerinin içinde eriyerek ettik. Sonra ben hep cep telefonundan gideceğimiz yeri arayıp bir kere daha adres sordum. Yolumuzu resepsiyondaki kıza tarif ettirdim. Haydi bakalım Bora dedim. Gidip bitirelim işimizi. Gitmeden önce siz şehri gezerken yaptığım son çalışmaları görmek ister misiniz? Ben de onun kadar çok istiyordum odaya dönmek ama vaktimiz kalmamıştı. Sürpriz olsun bana dedim. Sürprizleri seviyorsunuz öyle mi? Kim sevmez? Ben. Nasıl bir duygudur bilmem çünkü. Kimse bana sürpriz yapmadı. Her şeyin bir ilki vardır. Öğrenirsin sen de, diye mırıldandım. Nice sürprizler hayal ederek arabama doğru yürürken. Ne dediğimi duymadı Bora. Arabaya bindik. Tam yola koyulmuştuk ki önümüzü bir Mercedes kesti. Kenara çekip yol verdim ama geçmedi. Önümde durmuş, yol tıkıyordu. Hışımla arabamdan indim. O anda Mercedes'in de kapısı açıldı ve bir çift biçimli bacak dışarı uzandı. Jülide Hanım, dedim şaşkınlıkla. Ya baskın yaptım size işte. Ah ne kötü bir zamanlama. Geç kaldığımız randevumuza yetişmeye çalışıyorduk. Size bir çay olsun ikram edemeyeceğim. Zarar yok. Akşama şarabınızı içerim. İşimizi bitirince İstanbul'a dönüyoruz. Yarın sabah önemli bir görüşmem var. Hay Allah. Neyse, Hanlar Hanım'a da bir selam vereyim, dedi Jülide, arabama doğru yürürken. Bir an ne diyeceğimi bilemeden durdum. Sonra dün söylemekten kaçındığım gerçek döküldü dudaklarımdan. Handan burada değil. Öyle mi? Gözlerimin içine baktı. Yokken dahi size varlığını hissettiriyor olmalı. İstanbul'a gidince selamınızı ileteceğim Handan'a. Şimdi izin verin bir an önce gidelim çünkü gerçekten geciktik. Hiçbir şey söylemeden arabasına bindi. Geri geri giderek yola çıktı ve hızla uzaklaştı. Bu hanımı bir yerden gözüm ısırıyor, dedi Bora, yerime oturup arabayı çalıştırdığımda. Yayın evine gelmişti, o zaman görmüş olmalısın. Ne istiyormuş? Çay içmek. Buralı mı? İstanbullu, onun da belediyede bir işi varmış. Ne rastlantı ama, dedi Bora ve ilave etti. Kadınlar sizi beğeniyor. Gideceğimiz yere varana kadar bir daha hiç konuşmadı. Belki de Jülide ile aramızda bir ilişki olduğunu, burada buluşmayı planladığımızı zannediyordu. Hiç konuşmadığına göre incinmiş miydi acaba? Başka bir dünyadaymış gibi dalgın oturuyordu yanımda. Bir ara elimi uzatıp kucağında duran elini tuttum. Benimle ol lütfen dedim. Sımsıkı kavradı elimi. Küçük bir oğlanın babasının elini tutunca kendini emniyette hissedip uykuya dalıvermesi gibi gözlerini kapatıp başını koltuğun arkasına yasladı. Merhum yazarın kız kardeşinin evine varana dek tek elle kullandım arabayı. Ömrümün geri kalan kısmında bir elimin hep oranın üzerinde olacağının bir işaretiydi bu. Yazarın kardeşinin evinden mutlu ve neşeli ayrıldık. İşimiz rast gitmişti. Yaşlı hanım Bora'nın çeşitli kapaklarını incelemiş, hepsini sevmişti. Yanında getirdiğim ufak armağanlar makbule geçmişti. Karşılığında ev halkı bize yöresel ikramlarda bulunmuştu. Hafta başında evine gelecek olan noterimiz işi bitirecek, merhum yazarın kitaplarının yayın hakları bize devredilecekti. İyi bir yüzde veriyorduk akrabalarına. Herkes hayatından memnundu. Evden ayrılıp arabamıza binmek üzereyken ben Handan'ın telefonuna İşi hayırlısıyla bitirdiğimizin bilgisini veren bir mesaj attım. 2 dakika sonra telefonum çaldı. Efendim Handan, dedim isteksizce. Buyur. Anlatsana, dedi. Mesajda yazdığım gibi işte, kararlaştırdığımız yüzde karşılığında 5 yılını hakları aldık. Tüm kitapların mı? Elbette. Daha neler oldu söylesen Allah aşkına, iyi karşılandınız mı? Evet, Bora'nın eskizlerinin çok olumlu katkısı oldu. Beğendiler kapak çalışmalarını. Onlar da yeni baskılar için bizim kadar heyecanlı. Kaç kişiydiler? O yaşlı hanımefendi, kızı, 10-12 yaşlarında torunu ve bir de aile dostları vardı. Oğullarıyla İstanbul'da görüşüp işimizi halletmiştik zaten. Böylece hiç pürüz kalmadı. O kadınla karşılaştınız mı? Kiminle? Jale miydi, Şule miydi, neydi? Onunla işte. Handan bunları gelince konuşuruz. Şimdi yola çıkmak üzereyiz. Bora arabada oturmuş beni bekliyor. Haydi canım eyvallah dedim. Telefonu kapattım ve sessize getirdim araba binmeden önce. Yola iyimser duygular içinde koyulduk. Radyoda çalan güzel bir müziğin eşliğinde 1 saat kadar gittik. Onca ikramdan sonra öğlen yemeği yiyecek halde değiliz ama daha sonra acıkırsak güzel bir yerde mola veririz dedim Bora'ya. Abant'a kadar uzanırsak çok güzel bir motel vardır orada dedi. Korunun içinde kuş yuvası gibidir. Yemek de veriyorlardır eminim. Yolu uzak mı? Değil. Oraya vardığımızda acıkmış oluruz zaten. Atıştırırız da. Atıştırırız da demişti Bora. Demek ki aklında atıştırmanın yanı sıra başka şeyler yapmak da vardı. Kalbim küt küt atmaya başladı. Nefesim hızlandı. Ellerim titriyordu. Bir an önce bu motele varmak istiyordum. Bolu'ya yaklaşırken yol üzerinde bir başka motel göründü. Bora, motel illa kuş yuvası gibi olmazsa itiraz eder misin dedim. Ben daha fazla dayanamayacağım. Ben de dedi Bora. Arabayı motelin önünde park ettim. Sen bekle dedim Bora'ya. Bir koşu içeri girdim. Resepsiyondaki adama sabahın altından beri araba kullanıyoruz. Çok yorulduk. Yol arkadaşımla şöyle uzanıp 1-2 saat uyumak istiyoruz. Dinlendikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Mümkün mü? Diye sordum. Bir gecelik para alırım. Tamam. Odanın fiyatını söyledi. Tek oda için mi bu para diye sordu. 2 yataklı tek oda için. Koşarak arabaya döndüm. Hadi gel dedim. Sonra el çantalarımızı alıp fırladı. Otele girdik. Parayı peşin alayım beyim dedi otelci. Nakit ödedim. Adamın peşinden merdivenleri tırmanarak 2. kata çıktık. Bu katta müşteri yok, gürültü olmaz, rahatça uyursunuz dedi otelci. Ucunda kocaman bir tahtanın sallandığı anahtarla koridorun başındaki odanın kapısını açtı. Kapalı perdeleri yanlara çekmek için cama yürüdü. Açmayın perdeleri, ışıkta uyuyamayız, kapalı kalsın. Adam anahtarı yatağın üzerine bırakıp çıktı. Anahtarı alıp kapıyı adamın arkasından kilitledim. Sonra tuvalete girdim. Çıktığımda Bora üstündekileri çıkarmış, ayakta beni bekliyordu. Beni gerçekten çok arzuladığını belli eden işaretlerle bekliyordu. Ben de onu bütün hücrelerimle arzu ederek yürüdüm. Hayır, yürümedim. Aktım ona doğru. Gece yarısına çeyrek kala arabamı evimin karşı kaldırımında park etmiş apartmana yürürken camda Eda'yı gördüm. Demek pencere önünde beklemişti beni. Asansördeki aynada acaba içimdeki duygular dışıma da vurmuş mu diye yeni bene baktım endişeyle. Ruhumdaki değişim yüzüme yansımamıştı. Görünüşte bir gün öncesinden farkım yoktu. Eda kapıyı telaşla açtı ve çok merak ettik İlhami. Kaza falan mı yaptınız diye sordu telaşla. Ne kazası Edoş? Güzel güzel geldik işte. İnsan bir telefon etmez mi yoldan? Eve kaçta varacağını haber vermez mi? Çocukmuşum gibi beni merak edeceğini zannetmedim doğrusu. Cebin cevap vermedi. Kaç kere telefon ettim. Yazarın ailesinin evine vardığımızda konuşmamız bölünmesin diye telefonu kapatmıştım. Açmayı unutmuşum, kusura bakma. Yüzüme dik dik baktı karım. Handan'a telefon etmişsin ama yola çıkmadan önce, dedi. O aradı bizi. Cebim kapalı olduğu için Bora'yı aramış. Onun telefonundan konuştuk. Yayın haklarını alacağınızı da yine Handan'dan öğrendim. Müjdeyi yetiştirir demek. Çok bereketli ve keyifli bir yolculuk oldu. Sizi beklemek çok keyifli değildi fakat. Handan saat başı telefon edip durdu. Sonunda beni de telaştan dedi. Kaza yaptığınızı düşündüm. Daha gelmeseydim polisi arayacaktım. Abartmışsınız. Nerede kaldınız sahi? Niye geciktiniz bu kadar? Handan yola çıkmadan hemen önce konuşmuş sizinle. Hesapladık ettik. En az 2 saat önce burada olmanız gerekirdi. Öyle mi anneciğim? Bak neden olamadık anlatayım sana. Bir kere çok trafik vardı. Gerçekten uçmuş bu ülke. Yollar araba doluydu. Bu bir. Öğlen yemeği için konakladığımız yerde servis yavaştı. Fazla oyalandık. Bu iki. Şehre girince Bora'yı evine kadar götürdüm. Dolmabahçe trafiğine takıldım. Bu da üç. Sen bunları bir de Handan annene anlatacaksın oğlum. Kadın deli etti beni. Delidir çünkü o, bilmez misin? Nereden bileyim? Doğru, Allah'ın delisiyle sabahtan akşama kadar oturan benim dedim. Bir duş alayım da kirim pasım gitsin. Sonra güzelce sarılacağım sana. Özledim. Seni pencereden görünce koşup banyoyu doldurmaya başlamıştım. Dolmuştur dedi Eda. Hatta taşmış bile olabilir. Dur bakayım. Beni itti, önüme geçerek banyoya koştu. Dün geceden beri ilk defa tuhaf bir rahatsızlık hissettim karımın iyi niyetli sevecenliği karşısında. Edo, Şan'dan ararsa telefonu bana getirme. Banyoda dersin, değil mi? Neden geç kaldığımı sen anlat ona. Benim halim yok. Lafımı tam bitirmiştim ki telefon çalmaya başladı. Eda bana göz kırpıp iyi insan lafı üstüne diyerek telefona yürüdü. Köşe kapmaca. Elinde o hoyrat hançer, denizlerimin kıyısında işinle. Tekin Gönenç. Yaşamımın Karadeniz seyahatinin ertesinde başlayan faslına köşe kapmaca dönemi demek sanırım yerinde olur. Köşe kapmacayı gündelik hayatımızın pek çok anında ama asıl yayın evinin dört duvar arasında oynamaya başlamıştık. Handan, Bora ve ben. Ben Bora'yı, Bora Handan'ı, Handan da beni göz hapsine almıştı. Handan ayrıca sanırım Jülide ile veya başka bir kadına ilişkiye girdiğimi kuşkusu içinde telefonlarıma da kulak kabartmaya başlamıştı son günlerde. Telefonumun çalmasıyla birlikte biliyordum ki odasından çıkıp bir bahaneyle kapıma yaklaşıyordu. Bazen kapının önünde dikiliyor, bazen de içeri giriyordu. İçeri girmesi de telefonu kapatınca ona dönüyor, bir şey mi istedin Handan diye soruyordu. Odama gelmek için her zaman geçerli bir bahanesi oluyordu. Bir keresinde cesaretle sen ne istediğimi biliyorsun demişti. Burada olmaz Handan demiştim. Çok tehlikeli, çalışanlarıma rezil oluruz. Böyle düşünmüyordun eskiden. Hata etmişim, o zaman eve gel. Eda kuşkulanıyor, gelemem. Eskiden geliyordun, eskiden kuşkulanmıyordu. Bir daha buluşmayacak mıyız yani? Ellerimi çaresizlikle yanlara açmış, boynumu bükerek Handan'a bakmıştım. Tam o sırada bir anlaşma metnini imzaya getiren Nadide imdadıma yetişmiş, kurtarmıştı beni. Ben ayrıca o günlerde kapımın anahtarını depo bekçileri gibi cebimde taşır olmuştum. Handan odama girdiğinde kapıyı içeriden kilitleyip üstüme gelmesin, Bora odama geldiğinde ise kapıyı içeriden kilitleyeyim, kimse odama girmesin diye. Kilitli kapımın ardında Bora'nın güzel dudaklı ağzını öpeyim, parmaklarımı saçlarına daldırayım, ona dokunayım, hatta gözüm çok dönmüşse sonuna kadar gideyim diye. Bazen de benim Bora'nın camlı bölümüne gittiğim oluyordu. Bir çalışmasını görmek, kapı üzerinde fikir yürütmek bahanesiyle küçük odaya gidiyor. Arkasında durup eğiliyordum bilgisayara doğru. Ona değerek, elimi sırtına dayayarak, omzunu tutup hafifçe sıkarak. O da arkaya yaslanarak başını göğsüme dayıyordu. Ortaokul öğrencileri gibi bu küçük temaslarla heyecanlanıyor, mutlu oluyorduk. Başkalarının da bulunduğu ortamlarda birbirimize kağıt, kalem vesaire geçirirken, parmaklarımızın toplantı masasında otururken, bacaklarımızın birbirine değmesi, bakışlarımızın bir anlık buluşması her ikimizin de kalbini çarptırıyordu. Kendimizi duygularımızı öylesine kaptırmıştık ki etrafımızdakilere açık verip vermediğimizin farkında değildik. Sanırım onlar da bizden böyle bir şey beklemedikleri için farkına varmıyorlar ya da varıyor ama kondurmuyorlardı.